Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 27 Eylül 2018 Cuma günündeyiz. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündeme damgasını vuran elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlaması ve Almanya'ya geçmesi. 27 dün akşam saatlerinde ulaştı Almanya'ya. Bugün temasları vardı. Tabii pek çok tartışma vardı. Almanya'da Cumhurbaşkanı'nın ziyareti vesilesiyle Angela Merkel'le Almanya Başbakanı Şansölyesi'yle ortak basın görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı. Başka temasları da olacak ve yarın sabah Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüştü. Heyetler arası toplantı yapıldı. Merkel'le görüşüldü. Köln'e geçecek. Pardon yanlış söylüyorum. Cumartesi günü Köln'de olacak ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışına katılacak. Tabii pek çok başlık var. Gazeteci, Almanya'ya sığınmış gazeteci Can Dündar'la Can Dündar'ın soru soracak olması meselesi, basın toplantısı meselesi vesaire hepsinin detaylarını aktaracağım size. Bir de tabii ne olup bittiğini anlamak için programın ikinci yarısında Berlin'e bağlanacağız. Evrensel Gazetesi temsilcisi ve yazarı ve temsilcisi Yücel Özdemir'le konuşacağız, soracağız neler oluyor Almanya'da diye. Gerçekten tam bir sıkı yönetim ilan edilmiş gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı'nın ziyareti vesilesiyle. Perde arkasında büyük ekonomik beklentileri olduğu anlaşılıyor Türkiye hükümetinin. Bunlarla ilgili ne gibi gelişmeler var? Daha önceden verilen mesajlar vardı. Bunlara da bakacağız. BM'den arta kalanlar bu hafta. Başlıklar var. İlk yarıda aktarmaya çalışacağım. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı. Yine İran'ı hedef alan, yine benzeri aslında böyle çeşitli çizimlerle BM kürsüsüne çıkıyor. Ona benzer bu sefer fotoğrafla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasıyla, ki biraz da dalga geçiyor İranlılar bu iddialarla. Daha önce bir atom bombası, bir bomba daha doğrusu şekliyle çıkmıştı. Epey bir alay konusu olmuştu. O silsilenin devamı var. Verdiği mesajlar var. İranlıların yanıtları var. Suriye bağlamında başlıklar var. Rusya-Türkiye ilişkileri ne dair başlıklar var. İlk yarıda size aktaracağım. Programın ikinci yarısında da dediğim gibi Almanya'dan Yücel Özdemir'e soracağız neler oluyor Cumhurbaşkanı'nın ziyareti vesilesiyle. Frekanslarımızı aktarayım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.4. 2'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Akşam da kaçıranlar 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. En azından haber kısmı olmasa bile söyleşi kısmını da yine o tekrarda da dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki temaslarını bitirdi. Normalde uçağa binince Türk gazetecileri, heyetindeki gazetecilere konuşur. Burada binmeden önce Almanya'ya hareket ederken New York'ta basın toplantısı gibi bir toplantı yapmış. Bir takım mesajlar vermiş. İlginç bir takım unsurlar var içinde. BM'de reform çabaları konusunda kendi kitabı varmış. Ben de bilmiyordum. Cumhurbaşkanı kitap yazmış, küresel barış vizyonu diye. Gözden geçirip dünya liderlerine gönderecekmiş. Herkes korkuyor bu Amerikalılardan, Çinlilerden, Ruslardan. Yoksa bir gün kendileri de BM Güvenlik Konseyi'nde yer alacağım diye heyecan yaparlarsa o zaman destek olurlar demiş. Amerika'nın tek bir silah olduğunu savunmuş. O da dolarmış. Öyle diyor Cumhurbaşkanı. Amerika Membiç'te sözünü tutmamış. 90 günlük takvime uymadığını söylüyor. PYD, YPG'nin bölgeyi terk etmediğini ama Türkiye'nin çok iyi işler yaptığını Rusya ile birlikte o sayede 50-60 bin kişi daha dün döndü, hatta dün döndü demiş. Tabii 15 Ekim'e kadar Nusra cephesinin temizlenmesi lazım. O konuyla ilgili de başlıklar eksik değil, aktaracağım size. Donald Trump'la görüşmesi, ayaküstü konuşmuşlardı kulislerde. Türkiye'de hükümet yanlısı medya çok heyecan yapmıştı. Trump çok eleştiriliyor ama bir araya geldiklerinde de çok seviniyorlar. O da enteresan açıkçası. Cumhurbaşkanı ise demiş ki aslında yan yana masalardaydık ama yanında Sisi vardı. O yüzden Mısır lideri El-Sisi vardı. Müslüman kardeşler hükümetini deviren Genelkurmay Başkanı, eski devlet başkanı Abdülfettah El-Sisi. O yüzden gitmem söz konusu olamazdı. Ben de Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı'yla bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatı buldum demiş. Yan masadaymış. Trump'la muhabbet havasında oldu, görüşürüz dedi ama ben akşam yemeğine gitmedim. Yani posta koydum ben demeye çalışıyor Cumhurbaşkanı. Yaptırımlar konusunda tutumumuz net bizim. Ben bunu daha önce NATO zirvelerinde de söyledim. Hatta ben söyledim, Merkel benim söylediğimi tekrarladı demiş. Başkanı kışta halkımı üşütecek miyim ben diye Almanya'da doğalgazın %38'ini Rusya'dan alıyor diye Merkel atlamış. Silah NATO üyeleri bize silah vermezse başka nereden alacağız diye de sorduğunu aktarmışlar. Şimdi bu tabii BM temaslarıyla ilgili değil, NATO ile ilgili NATO zirvesindeki Trump muhabbetlerini Cumhurbaşkanı kendi açısından aktarıyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz demiş. Amerika ile stratejik ortaklık olduğunu yine iddia etmiş. Bu çalkantılı dönemin üstesinden geleceğini söylemiş. Bu arada tabii Amerika'nın darbe yaptırmaya çalıştığı Maduro'ya da sahip çıkmış. Dikkat çekici hikayeler. Cumhurbaşkanının algılamasından diyelim BM temasları ve liderlerle ilişkilerine dair bir takım notlar olarak alabiliriz bunu. Evet, Almanya ziyareti elbette asıl önemli olan, dün akşam saatlerinde ulaştı Cumhurbaşkanı, çok sıkı güvenlik önlemleri. Heyette 185 kişi var. Savunma Bakanı'ndan İçişleri Bakanı'na, MİT Başkanı'na uzanan, gazetecilere uzanan 5000 polislik bir koruma ordusu. Otelin etrafında binalarda camların asık açılması, balkonlara çıkılması yasaklanmış vaziyette. Böyle Türk Büyükelçisi, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Tegel Havaalanı'nda askeri bölümde karşılamış. Şimdi resmi törenle karşılandı ve Walter Steinmeier tarafından sabah Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi. Ve daha sonra ikili görüşmeye girdiler Angela Merkel ile Almanya Başbakanı ile. Almanya'da Cumhurbaşkanları sembolik önemde. Türk tipi bir durum yok yani orada. Bir Can Dündar krizi vardı. Basın toplantısı için akreditasyon Alman makamları, tabii ki başvuran gazeteciler, her kimse, onlara akreditasyon veriyorlardı ama bu yüzden ortak basın toplantısının iptal edilebileceği gündeme geldi. Onun üzerine Can Dündar basın toplantısına katılmayacağını, kendisinden bu kadar korkmasına Cumhurbaşkanı'nın şaşırdığını, daha önce soru yönelteceğini söylemişti. Buna şaşırdığını açıklamış. Direkt sorularını yüzüne söyleme fırsatını elde edememiş oldu bu durumda. Onu bu kadar korkutacağını düşünmemiştim diye de bir cümle kullanarak. Basın toplantısı yapıldı, ortak basın toplantısı. Yaklaşık bir saat kadar önce, 1,5 saat kadar önce. Cumhurbaşkanı Can Dündar'ın ajan olduğunu savundu. Bu arada Deniz Yücel'i de daha önce ajanlıkla suçlamıştı. Ama hakkında dava açılmadan doğru düzgün bırakılmıştı, gitmişti. O yüzden Türkiye'de yargı bağımsız mı gerçekten? Davalar niye açılıyor? Muhtevaları nedir? Tartışmaları bir dönem çok yapılmıştı. Deniz Yücel de daha sonra beni esir tuttular. Hakkımda bir sürü suçlama yaptılar. Basında adeta daha suçlu bile bulunmamışken suçlu ilan ettiler. Sonra da suçlamaları geri çekip bıraktılar. Nasıl iş diye sormuştu tabii. Şimdi hukuk deyince öyle bir şey. Birini suçluyorsanız ispatlamanız gerekiyor. Davayı açmanız gerekiyor. Hani hukuk sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi bağlamında söylüyorum. Öyle hemen ben bunu biliyorum suçlu olduğunu diyemiyorsunuz. Yargının karar vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı çok haklı. Hukuka göre karar verir elbette ama tabii dava açılmadan bir anda pat diye geri gönderilince işler biraz tuhaflaşıyor elbette. Şimdi ona ajan denilmişti. Can Dündar için de ajan demiş Cumhurbaşkanı. 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur diye yanıt verdi sorular sorulunca. Türk yargısına göre bir mahkumdur. ifadesini kullandı. Alman gazetecilerden de daha önceki Deniz Yücel örneğini de vererek herhangi bir şey söyleyen olmadı. Yani çünkü çok eleştiriyorlar normalde. Arkasından çok eleştiriyorlar Cumhurbaşkanı'nı ama kendisini hali hazırda bulmalarına rağmen bu konuda bir soru ekstradan yöneltilmedi. Bir saatten fazla görüşmeden sonra bu fırsatı yakalamışken. Genel olarak başlıklara bakıyorum. Angela Merkel... ekonomik, kalıcı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye istiyoruz dedi. 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirtti. Ama Gülen hareketinin PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Enver Altaylı'nın ismini de gazeteci olarak andı kendisi. Enteresan çünkü o da cemaatle bağlantısı nedeniyle... itham ediliyordu. Böyle gazetecilere de sahip çıkılıyor demek ki. Bakıyorum Rusya, Fransa, Türkiye, Almanya'nın ortak Suriye toplantısı yapacağı ifadeleri de Merkel tarafından dile getirildi. Ekim ayı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ile müzakerelerin canlandırılmasını istemiş. Enteresan. Kırılma noktasında fikir birliğine vardık. İşbirliği mekanizmaları, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, turizme yönelik her alandaki konuları değerlendirme fırsatı. Vize serbestliği konusunda 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeye başlıyoruz demiş. Ama o işte bu terör davaları, terörizmin tanımını bu kadar geniş yapamazsınız diyor Avrupa Birliği. Yani ben bunu sevmiyorum, o teröristtir diyemezsiniz. Terörist olduğunu somut, bu bir cam, bu bir bardak diye ispat etmeniz gerekiyor diyor. O kriterler böyle kriterler yani. Dolayısıyla Türkiye de diyor ki biz sizin aynı düşünmüyoruz. Aynı düşünmüyorsan nasıl en kısa zamanda yerine getireceksin gibi sıkıntılar var. Dolayısıyla böyle demiş Cumhurbaşkanı ama onu not edelim bakalım. Yani böyle diyor. Başka türlü de diyebiliyor elbette. Türk ekonomisinin sağlam olduğunu izah etmiş Merkel'e. Öyle demiş Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii ekonomi sağlam ama Türkiye'nin Almanya'dan para istediği yolunda çok sayıda ekonomi kaynaklarından iddialar söz konusu. Onunla ilgili, ekonomiyle ilgili de başlıklar var. Onları da aktaracağım. Can Dündar'la ilgili Merkel'e geliyorum. Merkel, Can Dündar'ın kendi kararı ifadelerini kullanmış. Özgür burada. Bütün gazeteciler gelir, soru sorarlar. Önce şöyle denilmişti çünkü. Akreditasyon verildi ama soru yöneltmeyecek denilmişti. Çünkü soru yöneltilse Erdoğan katılmayacak diye iddialar ortaya atılmıştı. Can Dündar da katılmamayı ya karar vermiş, verdiğini açıklamıştı. Ortak basın toplantısı olmaz, yapılamaz kendisi yüzünden diye ve demin aktardığım gibi benden bu kadar çok korktuklarını bilmiyordum diyerek. Şimdi tabii Merkel'de hayır öyle bir şey yok. Kendisi özgür iradesiyle kendisi karar aldı, katılmadı demiş. Bu konuda böyle. Onun dışında bakıyorum, istikrarlı Türkiye istiyoruz. Kalıcı ekonomik büyüme kaydeden Türkiye istiyoruz. İşbirliğini ele aldık demiş. Türk-Alman Enerji Forumu bir araya gelecekmiş. Ortak ekonomik komisyonu olacakmış. Ekim ayındakini söylemiştim. FETÖ konusunda dediklerini aktarmıştım. Evet, asla bir yardım muhabbeti geçmiyor burada ama bu ortak ekonomi komisyonu ne demektir? Onu herhalde ekonomistler daha derin tartışacaklar. Hani şey deniliyor ya, IMF'siz IMF programı uygulayacak Türk hükümeti. Burada da Almanya para vermiyormuş gibi yapıp başka kanallarla mı bir takım paralar aktarılacak? Ne olacak, ne bitecek? Tabii bu ayrıca tartışılmaya muhtaç. Çünkü öncesinde Alman Devlet Bakanı, Avrupa İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michel Roth, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmekten uzak olduğu tespiti yapmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bu ziyaretin, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini açıkça söylemişti. Alman Yazı İşleri ağına bağlı gazetelere söyleşi vermiş. Bu ziyaret normalleşmenin bir ifadesi değil. Bundan çok uzağız. Bu ziyaret bir başlangıç olabilir. Hukuk devleti açısından adımlar atılmalı. Tutuklu Alman gazetecileri gündeme getireceğim demiş. Merkel de yine ziyaret öncesinde Deutsche Welle'ye göre Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmayacak diye ifadeler kullanmıştı. Almanya'da şu tartışılıyor. Parasını verip demokrasi satın alalım Türkiye'den. Yani ekonomik yardımı verelim ama demokrasiye de dönme şartı koyalım. Enteresan bir şey, böyle bir satılık demokrasi var mı? Hakikaten çok da bilmiyorum. Çok da işitmedim. Bunun bir baskı unsuru olacağını düşünenler var anlaşılan ama bir de tabii kendi açılarından bakıldığında, kendi değerler silsilesi ortaya koydukları ya da savunduklarını iddia ettiği değerler silsilesinden kendileri bir yaptırım, bir şey de uygulayamıyorlar. Hiçbir şey de yapamıyorlar. Egemenlik hakları var başka bir ülkenin. Ama bir yandan da böyle konuşuyorlar. Sonra da böyle toplantılar düzenliyorlar. Hakikaten zor bir durum. Tabii Türkiye'deki ekonomik kriz de zor. Bizim açımızdan, vatandaşlar açısından. Dış borcumuz 457 milyar dolar olmuş. Bu dış borç stoku. Bu stoğun milli geliri oranı %51.8 brüt olarak. Net olarak daha farklı rakamlar var ama hakikaten az buz bir şey değil. Ağustos ayında ithalat %22.7, ihracat %6.5 oranında azalmış. Avrupa Birliği'ne de ihracat azalmış 6.4. Ama Almanya, bakınız en fazla Almanya, Ağustos'ta 1 milyar 118 milyon doları bulmuş ihracat. Bu ülkeleri Birleşik Krallık ve Irak ve Amerika takip ediyormuş. Almanya'yla göbekten bağları var Türkiye'nin. İthalatta da ilk sırayı Rusya almış bu arada. Onu da belirtmek lazım. Rusya'nın ardından Çin var. Almanya ve Amerika'da var yine. Hal böyleyken McKinsey'e ekonomi yönetimini, yeni ekonomi programı açıklamıştı Hazine ve Maliye Bakanı. BM görüşmeleri için bulunduğu New York'ta artık bu işi kime devrettiklerini açıkladı. Enron şirketi vardı Amerika'da, işte o Enron'un iflasında rol oynadığı söylenen McKinsey. Artık Türkiye ekonomisinin idari meseleleri onlardan sorulacakmış. Zaten iyimser Berat Albayrak. Son gelecek 12 ayda özel sektörde döviz riskinin falan da gözükmediğini dile getirdi kendisi. Tabii ki bakıyoruz şimdi ne olacak. İşte Çinli şirketler Türkiye'de telekomu satın almaya çalışıyorlarmış. İştahları arttı diye haberler eksik olmuyor. Kanal İstanbul'a acayip bir ilgi olduğuna dair en son ekonomi başlıklarında Ankara kulislerinde geçen Çin finans ve inşaat firmaları bu projeye el atmışlar. 30 milyar doları hemen getirecekler diye bir takım iddialar var. Nasıl olacak? Burası tartışmalı elbette ama iddialar almış başını yürümüş vaziyette. Böyle de bir ekonomik tablo var. Dolayısıyla bu tablo içerisinde Türkiye'nin Almanya'ya bağımlılığını hafifsememek lazım diyenler eksik değil. Euro 24, 2024 çok tartışılmıştı. Almanya'ya kaptırdı bu arada. Bu ziyaret vesilesiyle başlıklar arasında göremedim ben takip ettiğim kadarıyla ama dün epey gürültü koparttı. Şu meşhur Nusret'in tuz serpip et doğradığı tuhaf tanıtım çok eleştirildi Türkiye medyasında. Sonunda işte Almanya rakipti, Türkiye'nin rakibiydi. Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tam da Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya ayak bastığı sıralarda, hemen öncesinde daha doğrusu, Almanya'nın olmuş oldu. Evet. Bakıyorum Suriye'den başlıklar var. Türkiye Rusya arasında İdlib'de silahsız bölge mutabakatı. Nusra buna uyacak diye muhalif silahlı gruplar fısıldamışlar Reuters'a. HTŞ'e de uyacak ama uyduğunu açıklamayacak. Böyle çeşitli dolaplar dönüyor ama bakalım kokusu çıkacak. 15 Ekim diye oraya tarih konuldu. Bir şey yok. 2 hafta kaldı. Silahlar teslim edilecek mi, edilmeyecek mi, ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Ama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'deki militanlarla ilgili sözlerine inandıklarını dile getirmiş. Türklerin anlaşmaya bağlı kalacağına inanıyoruz. Silahsızlandırılmış bölgenin geçici olmasında ısrarlıyız demiş. Bu çok önemli. Geçici şu demek. Oradakiler oradan sürülecek, temizlenecek. Bizim istemediklerimiz var olmayacak ve orası Suriye hükümetinin egemenlik sahasına geri dönecek demek. Rusya açısından bu çizgi bu şekilde zaten çekilmişti. Öyle Amerikalıların yaptığı gibi bir özerklik, Suriye'nin bölünmesi, parçalanmasının Türkiye tarafından orada tekrarlanması ne kadar mümkün olabilir? Bu da biliyorsunuz tartışılıyor. Rusya'dan bu arada insani koridorların bir an önce açılması için Türkiye'ye mesajlar da eksik olmadı. Sergey Lavrov tarafından da dile getirildi. Bir Ebu Duhr insani koridorunu kullanarak onlarca aile çıkmışlar. Onu belirtmek gerekiyor bu koridordan. Rus askeri polisi koridorun güvenliğini sağlıyordu. Suriyeli askerlerle birlikte sağlıyordu. Türkiye'den de böyle koridorlar bekliyorlar. Ne kadar çok açılırsa o kadar iyi olur diyorlar. Bir de BM Suriye Özel Temsilcisi Anayasa Komitesi çağrısı yapmış 7 ülkeden oluşan 7 ülkeye daha doğrusu. Böyle gelişmeler var. Amerika'dan da haberler var Suriye ile ilgili. Koalisyon Irak ve Suriye'deki operasyonlarda ölen sivillerin sayısını 1114'e yükseltmiş. Enteresan, öyle bir rakam bulmuşlar. Kazayla öldürdük. 310 dosya hala açık. Böyle işte oluyor. Askeri müdahale yaptıkları yerlerde kazayla öldürüyorlar. Sonra da dosyaları böyle açık açık tutuyorlar. Ne yapalım, öyle oluyor işte. Collateral damage denir İngilizce'de. Tali hani kayıplar. Hani çok da önemli olmayan kayıplar manasında. Bir de James Jeffrey, BM Genel Kurul toplantısına katılan Jeffrey, eski Suriye'nin, ABD'nin Suriye özel temsilcisi artık, eski büyükelçi. Demiş ki biz Suriye'den İran'ı güç kullanarak çıkartmaya çalışmayacağız ama İran Suriye'de kaldığı müddetçe biz de kalacağız. İyi de siz davetli değilsiniz. İran davetli. Ülkenin meşru hükümeti tarafından. Tabii Amerikalılar meşru görmüyorlar ama Birleşmiş Milletler'e de söz geçiremiyorlar. BM'de Suriye hükümeti Suriye'yi temsil ediyor. BM'de Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, dün akşam saatlerinde Amerika'nın duayen diplomatı, dış politika gurusu Henry Kissinger'la buluşmuş. Facebook'tan Rusya misyonu tweetlemiş bu görüntüyü. Medya davetli değil ama tabii Kissinger önemli bir şahsiyet. Hala Trump yönetiminin, Trump'ın kararlarında etkili olduğu söyleniyor. Hatta 2017 yazında Henry Kissinger Moskova'yı ziyaret etmiş ve Vladimir Putin'le de görüşmüş idi. Onu da aktaralım. BM'de Netanyahu klasiği yaşandı. İran'ın gizli nükleer tesisleri, işte Hizbullah'ın gizli füzeleri şeklinde yine Netanyahu elinde bir takım fotoğraflar gösterdi. Tabii şimdi Colin Powell'ın Irak savaş yalanları, kitle imha silah yalanlarında gösterdiği fotoğraf ve çizimler yüzünden dünyada bunun pek alıcısı yok. Ancak işte açıkça İsrail'in bütün tezlerinin doğru olduğunu düşünen, destekleyenler katılıyorlar ama Netanyahu tabii bu iddiaları yine bu fotoğraflarla gösterince çok da ikna edici olmadı. Tabii 300 ton nükleer ilintili malzeme içeren gizli bir nükleer depo olduğunu öne sürmüş. UEK derhal denetlesin demiş. Bu arada yani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu BM'ye bağlı, İran'da düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor. Onu belirtmek gerekiyor. Raporlama da yapıyorlar. Tahranlılara Geiger sayacı alsınlar dedi Netanyahu. İşte Hitler'i teskin politikasına atıf yapmış, Avrupalılar yanlış yapıyorlar, bu İran'la uzlaşmaya çalışıyorlar ifadelerini kullanmış. Ayrıca İsrail'in Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta istediği askeri eylemde bulunacağını da söylemiş açıkça. Uluslararası hukuk bizi bağlamıyor demeye getirmiş. Hizbullah'ın Beyrut'ta gizli füze fabrikaları varmış. Onlara ait olduğunu söylediği bir haritayı da çıkarıp göstermiş. Siz neyi, nasıl, nerede yaptığınızı biliyor demiş. İranlılar benimle iletişim kurdu, ayaklanma başladı diyerek Ocak'ta bu İran'da ekonomi protestoları vardı. Onunla kendileri arasında bağlantı kurmuş. Körfez'in monarşilerinden de hoşnut Netanyahu. Körfez Arap krallıklarıyla dost olduk demiş. Ne kadar şahane, çok ilerici, çok düzgün, çok demokratik yerler ya Körfez'in Arap krallıkları. Netanyahu bunu gururla dile getirmiş. Trump'a şükranlığını da dile getirmiş. İran tabii Netanyahu el işlerini bıraksın, İsrail nükleer silah programını denetçilere açsın diye yanıt verdi Muhammed Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı. Hiçbir el işi gösterisi İsrail'in bölgemizde gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez demiş. Hakikaten de tabii Batı'dan destek aldığı için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı falan İsrail'de herhangi bir denetim tabii yapamıyor. Evet, bakıyorum. Başka İsrail'le ilgili İl-20 vakasında tabii İsrail'le Rusya ilişkileri gerilmişti. Şimdi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'le görüşmüştü. Orada demiş ki İsrail Suriye'deki saldırılarına devam ederse pişman olacağı şeylerle karşılaşır. S-300'ler gönderiliyor Rusya tarafından. Bundan sonra tabii hepimiz izleyeceğiz çünkü onları da delebilir İsrail deniliyor. Yani S-300'leri de hedef alabilir deniliyor. Bu gerilim nereye nasıl varacak, nasıl yönetilecek bu diplomatik olarak, bunu da birlikte göreceğiz. İsrail Suriye ile Kuneitra sınır kapısını yeniden açmaya hazır olduğunu, topun Suriye'de olduğunu söylemiş. hayatı normale çevirmeye çalışıyoruz diye. Tabii İsrail oradaki cihatçı gruplara bol bol para verip destekliyordu. Şimdi fikir değiştiriyorlar. Çünkü omlet tekrar yumurta oldu. Ürdün'de Suriye sınırını açmak istediğini Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi dile getirmiş. BM kürsüsünde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs satılık değildir demiş. ABD'nin aldığı tek taraflı kararlarla iki devletli çözümün altını oyduğunu, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan barış gelmeyeceğini söylemiş. Evet, ama işte ulus devlet kuramadı Filistinliler orada. Hakikaten çok ciddi bir sıkıntı. Nasıl olacak da Kudüs'te Filistin devleti başkenti olarak tesis edecek. Bu arada 4 ay içerisinde bu yüzyılın anlaşmasını adım adım hayata geçiriyor Donald Trump. Oradaki Arap nüfus da artık azaldığı için %20'si İsrail'in Araplardan oluşuyor. Onlar İsrail vatandaşı. Onun dışında işgal topraklarındaki durum sıkıntılı ve gidişatta böyle Sri Lanka modeli bir şeye tasarladığı yolunda haberler vardı. Bir ara bunun üzerine de tekrar düşeceğiz. Uzmanlardan değerlendirmesini alacağız ama 4 ay içerisinde bu BM vesilesiyle Filistin meselesine el atmayı planladığını açıklamıştı Donald Trump. Evet, bakıyorum Cezayir Dışişleri Bakanı BM'de Fransızca konuşmuş. Ülkesinde tepkilere yol açmış bütün bu durum. Daha çok İslamcılar tepki göstermişler tabii. Demiş ki ulusal egemenliğin ihmali anayasanın ihlalidir diye iddiada bulunmuşlar Fransızca. Cezayir'de yaygın olarak konuşulan bir dil, eski sömürge olduğu için herkes biliyor. Bilmeleri kötü bir şey mi? O da ayrı bir şey ama tabii kürsüde Arapça da konuşabilirdi. Niye öyle bir şey tercih etmiş? Resmi bir açıklama henüz ben görmedim en azından. Sergey Lavrov BM'de Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılması toplantısında konuşmuştu. Tek taraflı yaptırımlardan Kuzey Kore'ye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı. Evet. Evet, vaktim azaldı. Rusya ile Pakistan, İran, Pakistan, Hindistan doğal gaz hattı ile ilgili mutabakat imzalamışlar. Enerji Bakanlığı açıklama yapmış bu konuda. Bir Asya'da da böyle çok önemli aslında ekonomik gelişmeler gerçekleşiyor. Bu doğal gaz hattı için işbirliği mutabakatı çıkmış. Afganistan'da Amerika ilk kez F-35B'lerini hava saldırısında kullanmış. Taliban hedeflerine saldırı düzenlenmiş. Bu Türkiye'nin dışlandığı proje işte, teslimatı durdurulmuş. Daha doğrusu S-400 alırsanız F-35'leri vermeyiz diye kongreden karar çıkmıştı o hikaye. Amerika'da da Trump'ın bir türlü başı dertten kurtulmuyor. Bu yüksek mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh, cinsel tacizle suçlayan ilk kadın Profesör Christine Blasey Ford Adalet Komisyonu'nda ifade veriyor. Amerikalılar ona kulak kesilmiş durumdalar. 1982'de kendisine tecavüz etmeye çalışmış, Trump'ın aday gösterdiği yargıç kazayla öldürebilirdi beni diye de şikayette bulundu. İki cinsel saldırı suçlaması daha var. Yüksek mahkeme adayı Trump'ın ise diyor ki bu hesaplı bir siyasi darbe. Hakikaten böyle Hollywood filmi gibi bir şey. Ben de biraz takıldım son iki gündür, öyle bir yere varmış durumda. Evet, vaktimi çok aştım. Ukrayna IMF ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Yeni kredi sağlama. Ukrayna çok zor durumda ekonomik olarak. 4 şart koşmuşlar kendilerine. Doğalgaz fiyatlarına zam yapacaksınız %23. Yolsuzlukla mücadele reformu yapacaksınız. Dengeli bütçe benimseyeceksiniz. Devlet mali hizmetler servisinde reorganizasyon yapacaksınız. Buyurun buradan yakın. Aşırı sağcı ortaklığındaki Kiev hükümeti bunları nasıl yapacak? İlginç hakikaten. Evet. Biraz ara verelim şimdi. Zorba kasırgasının Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru gelmekte olduğunu anımsatalım. Batı sahillerimizi etkileyecek, hepimiz kaygılıyız birazcık. Yarın etkili olacağı, pazar günü etkili olacağı haberleri var. Herkesi dikkatli olmaya çağırmak lazım. Louis Armstrong'dan O Chi Shenye.
Chechnya, my sweet Chechnya, honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My, my, my, my, be mine.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Evrensel Gazetesi yazarı ve Almanya temsilcisi Yücel Özdemir var. Hoş geldiniz yayınımıza Yücel Bey. Dedim ama bağlantı mı yok? Yücel Bey beni duyabiliyor musunuz? Bir sıkıntı mı var acaba? Ha, şimdi duyabildim. Şimdi duyabildim. Sesiniz biraz az geliyor ama siz beni duyabiliyor musunuz?
Çok iyi duyuyorum.
Tamam.
Şu anda sorun
tamam. Yok. Acaba bir sıkıntı mı, teknik bir sorunumuz mu var diye kaygılandım. Yücel Bey, ben ilk bölümde aktarmaya çalıştığım ortak basın toplantısındaki mesajları Almanya'da herhalde olağanüstü sıkı yönetim mi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ediyor diye. Öncelikle oradan başlayayım. Hakikaten içeriye dair sormadan önce daha bir gün daha da var. Gerçi Berlin'den ayrılacak ama Almanya'daki tartışmaları bir sorayım size. Hoşnut mu Almanya böyle bir ziyaretten?
Önce tabii ki güvenlik önlemlerinden bahsedeyim. Aslında bakarsanız pek hoşnut değil. Berlin adeta olağanüstü hale ilan edilmiş. 5000 polis görevli ve az özellikle hükümetin olduğu binaların çevresine girmek mümkün değil. Yani ancak akredite olanlar girebiliyor. Bu bakımdan gerçekten de olağanüstü bir güvenlik önlemleri var. Ama diğer taraftan da bakarsanız hükümet içerisinde bazı eleştiriler var. Özellikle de muhalefet partileri içerisinde eleştiriler var. Basında eleştiriler var ve sokakta eleştiriler var. Bunları topladığımızda aslında Erdoğan'ın Almanya'da istenmeyen misafir tanımlaması yanlış olmaz. Çünkü bu şekilde bir tepki gösterildi ve sokaklarda da biraz sonra büyük bir gösteri başlayacak. Orada da 10 bin insan katılacak. Bugün öğlen Alman gazeteci örgütleri bir eylem yaptılar. 4 tane büyük gazeteci federasyonu bir araya geldi ve Türkiye'deki meslektaşlarımızın durumuna dikkat çektiler. Basın özgürlüğüne, demokratik haklara dikkat çektiler. Bu açıdan baktığımızda sokakta bir tepki ve hareketlenme var. Ama bugün Alman gazetelerinin manşetlerine de baktığımızda da yine aynı şeyi ifade etmemiz gerekiyor. Yani gazetelerde bir şekilde tepkilerini manşetlerde verdiler. Bild gazetesi Almanya'ya inişinde İslam sembolü yaptı dedi. Örneğin bunu kullandı. Neues Deutschland gazetesi Kürtçe hoş gelmedin dedi. Die Welt, Junge Welt gazetesi İngilizce hoş gelmedin dedi. Die Welt gazetesi, Deniz Yücel'in gazetesi de sembolik olarak bugün biz tarafız dedi. Yani Taraf gazetesinin Erdoğan tarafından kapatıldığını, onun yazı rengini ve fontlarını kullandı gazete bugün olarak. Yani evet. Die Welt gibi büyük bir gazete böyle yaptı. Yani bakarsak pek çok açıdan Erdoğan'ın ziyaretine karşı Almanya'da büyük bir tepki var.
Ben bunu, ama o zaman evet. Bu son, şimdi siz güzel söylediniz. Hükümet hükümet ayrı bir tarafta, muhalefet, evet. Sokaktaki insanlar, basın. Alman hükümeti Almanya'yı pek temsil etmiyor galiba demokratik olarak.
Buna baktığımızda böyle bir tablo çıkıyor. Aslında hükümet de çok içine sindirerek bu ziyareti yaptığını söyleyemeyiz. Bu akşam biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Steinmeier'in davetiyle bir yemek verilecek. Ve
mecbur
bu yemeğe,
mu kaldı peki? Yani nasıl içine sindire...
Bu yemeğe dikkat ediyorsanız Başbakan Angela Merkel bile katılmak istemedi. Çünkü bütün her şeyi yok sayarak bir araya gelelim, hiç yeni bir sayfa açalım dediği takdirde ülke içerisinde bir tepkiye yol açacağını biliyor. Onun için Merkel biraz daha itinalı davranıyor. Bunun tabii ki nedenleri var. Neden bu sürece girdi Almanya açısından baktığımızda? Ben bunu geniş fotoğrafta bakarsak Almanya'nın bölgeyle ilgili çıkarlarına değerlendiriyorum. Alman dış politikasında son zamanlarda eski düşmanlar demiyor ama eskiden tartıştığı ülkelerle ilişkileri normalleştirme süreci başlattı. Biliyorsunuz Heiko Maas bu konuda öncülüğü oynuyor. Türkiye'ye geldi, ziyarette bulundu. Hafta içerisinde de aynı şekilde Suudi Arabistan dan özür diledi açık bir şekilde Heiko Maas. Yani biz Suudi Arabistan'la da ilişkileri normalleştirelim dedi. İran'la zaten iyi ilişkileri sürdürmeye çalışıyorlar. Yani Almanya artık eskisi gibi demokrasi, insan hakları, basın üzerinden ülkelerle çatışma değil, ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinden yakınlaşmayı esas alıyor.
O zaman yani şu değerler meselesi artık açıklığa kavuştu. Yok öyle değerler, değil mi?
Şu anda baktığımızda evet yok. Her ne kadar Merkel bugünkü ortak basın toplantısında aramızda mesafe var dese bile ama ilişkilerde devam edecek dedi. Onun için değerler şu anda evet, bazı şeyleri dile getireceğiz ama asıl belirleyici değil dedi aslında. Bu görüldü.
Açıkça ile getirdiler. O açıdan hakikaten dikkat çekici. Son derece yumuşaktı benim anladığım kadarıyla. Alman gazeteciler de pek bir şey soramadılar. Şimdi tabii o kadar çetrefilli durumlar var ki Enver Altaylı üzerinden açıklama var yanılmıyorsam. O da çok dikkat çekici. Yani Almanya bir takım gazetecilere sahip çıkıyor ama herkese, her gazeteciye de sahip çıkmıyor galiba. Öyle bir resim çıktı. Cumhurbaşkanının da sözleri var. Böyle çelişkili bir takım durumlar var. Çünkü Almanya geçmişte Türkiye'ye çok fazla insan iade etmiş de bir ülke olduğu için. Galiba artık hani süslü sözler zaten hiç işlemiyordu ama şimdi artık onlara bile gerek olmayan bir dönem başladı diyebilir miyiz?
Kesinlikle dememiz gerekiyor. Çünkü şöyle, bir kere basın toplantısının kendisi sınırlama. Aslında Alman basın konferans salonu büyük bir salon ve bunu yüzlerce gazeteci alabilecek bir salon. Hı hı. Ama öyle bir dar salon içerisinde bu toplantıyı yaptılar ki bu salona seçme gazeteciler alındı aslında bir bakıma. Hı hı. Önceden akreditasyon yapması gerekiyordu ve de Türkiye basını, yani Türk basınının akreditasyon şartı ise bu sefer ilk kez Türkiye büyük bir elçiliğine bağlandı. Biz örneğin Almanya daki Evrensel Gazetesi'nin temsilcisi olarak normalde Alman basın kurumuna başvurarak ve bu tür ziyaretleri bugüne kadar sorunsuz şekilde işledik. Ama bu sefer bize dediler ki siz akreditasyonunuzu büyük elçiliğe yapacaksınız dedi. Çünkü siz bir Türk gazetesisiniz dediler. Halbuki Almanya misafir bütün organizasyonu yapan bir ülke. Neden? İlk kez. Çünkü bu böyle karşılaştığımız bir durum değildi ve büyük elçilikten onay almamız gerekiyor şeyi kullanıldı. Hı hı. Açık bir şekilde bugün bu Alman basında da yer aldı ve seçmece bir şekilde gazeteci oldu. Oraya giden meslektaşlarımız ama ona rağmen sorular sordular tabii ki.
Evet, ama Merkel sanki çok özgürceymiş gibi bir sunum yaptı. Bakın işte herkes istediğini soruyor, eşitlik var dedi. Bu gerçekten çok tabii doğru değil galiba.
Görüntüye baktığımızda evet, herkesin istediği soruyor ama şuna dikkat ettiler özellikle, ilişkileri germe, birbiriyle tartışma, birbirlerinin ayaklarına basmamaya çok dikkat ettiler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok temkinli olduğunu gördüm. Ben kendim izlerken bunu canlı yayında. Evet. Yani tanıdığımız Erdoğan değildi aslında bir şekilde bakarsak. Çünkü karşısındakiyle hemen muhatap alıp hem gazeteci hem de yanındaki siyasetçiye de tartışabilen bir lider pozisyondaydı.
Nazi sorusu bugün vardı. Nazi sorusuna hiç yanıt vermedi Merkel.
Yanıt vermeye, evet, ona hiç yanıt vermeden geçti. Böylece yani eski defterleri açmayalım dedi aslında. Yani evet, biz bugün burada yeni bir sayfa açmak
Can
için
Dündar
geldi.
Can Dündar peki?
Can Dündar zaten biliyorsunuz tartışmalı ve kendisi kararıyla bu toplantıya katılmaktan, evet, vazgeçtiğini söyledi. Diğer gazeteci meslektaşlarım bu soruları sorsun dedi. Bilemiyorum arkalarda neler döndü, neler oldu, tabii ki biz bilemiyoruz. Ama Can Dündar'ın oraya gelmemesi için de büyük bir çabanın harcandığı gösteriliyor. Biliyorsunuz önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan açık bir şekilde eğer Can Dündar bu toplantıya katılırsa ben bu toplantıya katılmayacağım dedi ve tehdit etti aslında. Almanya'da böylesine bir skandal olmaması için başka girişimde yaptı. Bilemiyorum yani,
evet,
doğrudan
perde arkasını bilmiyoruz.
Can Dündar arasında bilemiyoruz çünkü sadece, evet, spekülasyon olur. Acaba bu akşam ne olacak? Bu akşam da biliyorsunuz Cem Özdemir akşamki, evet, yemeğe katılacağım ve orada da belli şeyler söyleyeceğim. Umarız akşam Cem Özdemir bazı şeyleri söyleme fırsatı bulur.
Evet, bir de onun devamı da var tabii. Yarın da var ayrıca. Evet. Hafta sonuna denk gelecek. Artık önümüzdeki hafta bakacağız onun detaylarına. Peki biraz içeriye gelelim. Bakıyorum ben öncesinde daveti çıkartan Frank Walter Steinmeier, yani Almanya Cumhurbaşkanı, normalleşme falan yok Türkiye ile gibi cümleler kullanmıştı. Angela Merkel, asıl ekonomiye herkes bakıyor tabii. Almanya hani Batı'nın Türkiye'den sorumlu şubesi gibi bir ülke en nihayetinde. Merkel ekonomik yardım yok dedi öncesinde Alman medyasına. Ve burada da sadece yuvarlak laflar, bir de bir ortak komisyon kurulması Türkiye ile, ekonomi komisyonu. Ne demek bu ekonomi komisyonu? Yardım yapmayacağız deyip hani şey gibi IMF politikalarını IMF politikası demeden uygulanması gibi, Almanya'nın yardım yapmayacağız deyip başka şeyler yapması mı anlamına geliyor? Ne düşünüyorsunuz siz?
Buyurun. Tabii bu biraz tartışılıyordu. Nasıl bir yardım yapılacak diye. Yani Almanya Türkiye'nin ekonomik batmasından yana değiliz dedi ama bu yardımı, evet, nasıl yapacağız dedi. Avrupa Birliği üzerinden yapamayız dediler. IMF'ye gitsin. Evet. Ama Türkiye'de IMF'ye gitmeye yanaşmıyor. Şu saatlerde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman işverenleriyle, yani büyük tekellerin temsilcileriyle bir görüşme yapıyor. Ve bu görüşmede de aslında bütün bu ziyaretin en önemli şeyi bence ekonomik bağımda baktığımızda yabancı sermayeye güven verme, Alman sermayesine, Avrupa sermayesine güven verme ve yeniden Türkiye'ye çekme, Türkiye'ye yatırım yapma ve böylece o güvensizliği ortadan giderme. Yani Merkel'le bugün göstermiş olduğu fotoğrafın bence en önemli yönü bu. Yani demek ki biz ilişkileri normalleştireceğiz ve Avrupa Birliği sürecini de hızlandıracağız dedi Erdoğan, biliyorsunuz konuşmasında.
O da enteresan. 6 kriter tabii, diyor ama o 6 kriterin
tabii,
içerisinde en önemlisi terörizm.
Yerine getireceğiz diyor.
Ama terörizm, getireceğiz ha, terörizm diyor, tanımı dışında olanları mı yerine getireceğiz diyor. 7 tane kriter yok, 6 tane mi kalmıştı artık, benim de beynim,
evet,
döndü. Evet.
Bu çünkü daha önceki tartışma konusu 6 kriterdi. Bunun da terör, evet, tanımı da vardı bunun içerisinde. Evet. Ama bugün Erdoğan açık bir şekilde biz 6 kriteri de yerine getireceğiz. Nasıl getirecek onu ben de bilmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin terör tanımlaması var. Şiddet olaylardan, evet, karışmadığı sürece insanların düşüncelerini ifade etmesi gerektiği belirtiliyor. Ama bu bence güvene dayalı aslında. Hani dışarıya güven.
Mümkün,
evet,
mü? Mümkün mü Yücel Bey? Yani şimdi ben öncesinde Alman yetkililerin açıklamalarına baktığım zaman bütün bu görüntüye rağmen bu işi tersine çevirmenin çok kolay olmadığı izlenimi ediniyorum. Alman yetkililer açıklama yaptılar hem bu mali yardımla ilgili olarak da. Yani öyle sanki şöyle bir insan üzülüyor da tabii Türkiye'de, Türkiye vatandaşı olarak o kadar ekonomik olarak kötü durumdayız ki avuç açmış bir halimiz var ve onlar da vallahi size bu halinizde para mara yok diyorlar. Böyle bir izlenim ediniyorum ben şahsen. Yanılıyor muyum acaba?
Şöyle bir taraftan evet kötü durumdasınız diyorlar ama bizim yardım etmemizi istiyorsanız da bizim şartlarımız var. Bizim belirlediğimiz kurallar var ve bu kurallara uymanız gerekiyordu. Yani bir taraftan da bu şekilde tıpkı Yunanistan'a yaptıkları gibi aslında. Yani bütün bu krizden yeniden karlı çıkma süreci bence izleniyor. Ama bu görüşmenin en önemli sonucu Ceyda Hanım bence Suriye zirvesi konusunda Merkel'in yaptığı açıklama. Dörtlü zirve yapılacak dedi. Biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de yapılacağını söylemişti. Evet. Sonra bu kabul edilmedi.
Ne açıdan önemli?
Bu Almanya'nın Fransa ile birlikte bölge denklemine dahil olması anlamına geliyor.
Nasıl
bence.
Olacak bu? Rusya var orada. Rusya varken evet. Almanya nasıl Suriye'ye girecek?
Rusya da zaten bu denklemin içerisinde oluyor. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın içerisinde olduğu bir denklem. Aslında Almanya bu modeli Ukrayna'da dörtlü zirve olarak uyguladı. Yani Almanya, Ukrayna, Fransa ve Rusya'nın içerisinde olduğu bir görüşme.
Evet.
Amerika'yı devre dışı bırakıp Rusya'daki müzakere sürecini sürdürüyor şu anda. Evet. Ve bu dörtlü denklem olduğu gibi devam etmesi için devam ediyor. Benzer bir model bence yeni bir ittifak gücü olarak yani Astana süreci olarak başlatılan İran'ın içerisinde olduğu süreçte İran bir kenara bırakıp bu sefer yeni bir ittifak gücünün bölgeye dahil olması kuvvetli muhtemel.
Astana'yı bırakıp Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye dörtlüsü evet. anlamında mı söylüyorsunuz?
Çünkü bu şu andaki girdiğimiz süreç artık Suriye'nin yeniden inşa edilme sürecine doğru evriliyor. Yani bir uzlaşma sağlanacak ve Suriye yeniden inşa edilince kimler tarafından inşa edilecek? İşte Alman ve Fransız tekellerinin Türkiye üzerinden bu yeniden Suriye'nin yapılandırma sürecine ve bu burada aktif bir rolde oynaması konusunda bence bu zirve önemli bir görev. Rusya'nın da buna ihtiyacı var. Hı hı. Çünkü tek başına bunları yapacak durumda değil.
Ama bu Amerika var bir yandan.
Amerikasız bir denklem süreci evet. aslında. Ben öyle değerlendiriyorum.
Evet.
Ne kadar olur bilemiyoruz.
Evet.
Çünkü bölgenin şeyini siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Ama bu bir deneme tabii ki. Bence bir deneyecekler.
ABD'siz bir yönelim içerisine girme çabası da bu görüşmelerde hakikaten çok önemli bir vurgu yaptınız. Önemli bir husus bu. Şimdiye kadarki hareket biçimlerini o zaman değiştirmelerini gerektirecek bir belki yeni bir dönem başlayabilir. Burada da tabii ama işte demokrasiydi, şu buydu hani Suriye'ye demokrasi taşımaktan bahsediliyordu. Gerçi Körfez'e taşıyamaz durumdalar anladığımız kadarıyla. Körfez'in evet. mutlak monarşilerine bütün değerler, bütün kavramlar birbirine girmiş ama işte tabii yeniden inşaya gelince yatırımlar, evet. paralar falan filan oluyor. Evet. Bol bol değil mi? Sermaye oluyor. O yüzden işler değişebiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de epey bir uzun yorum yaptım arkasından ama evet. önemli evet. noktalara evet. dikkat çektiniz. Yücel Özdemir.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Efendim Berlin'e bağlandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin Almanya'da nasıl karşılandığı, basın toplantısında tartışılan, gündeme taşınan konular, içerik olarak konuşulan ne aslında? Bütün bunları anlamaya çalıştık. Kendisine sorular yönelttik. Haftaya herhalde bunun tartışmaları daha devam edecek. Çünkü yarın da Cumhurbaşkanı'nın Köln'de cami açılışı olması lazım. Diyanet İşleri'nin girişimiyle ilgili temasları olacak. Akşamı var. Tekrarda da şimdi dinleyeceksiniz ama tabii bunlar saat farkı olsa bile az bir saat farkıyla gelişmeler olacak. Biz bunların hepsini perde arkasıyla önümüzdeki hafta birlikte toplamaya çalışacağız. Light in Babylon, Yağ Sahra ile veda edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Shabharu, habit vaima, megalot, hanol dumi namit.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.